أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب 370. حديث. Gerçi 371 ve 372. sırada da aynı konuyla ilgili hadisler var. Humma ile ilgili ateşli hastalık. Okuyoruz. El-humma hazzu külli müminin minen nar ve humma leyletin yükeffiru hataya senetin mücerrame. Humma yani ateşli hastalık her müminin cehennemden nasibidir. Humma ile geçen bir gece, günahla dolu bir senenin hatalarına kefarettir. Günah ve kefaret, günahın silinmesi, yok kabul edilmesi, sanki işlenmemiş olarak değerlendirilmesi, bu Allah'ın bir lütfu ve ihsanıdır. Rahman olan Allah'ın rahmaniyetinin tecellisidir. İşte Cenab-ı Hak, yaptığı yanlışlara pişman olan mümin kulunu affetmek için, onu tekrar ibadet ve itaat şevkine yöneltmek için, kul olsun diye, daha iyi kul olsun diye, ona kulluğa işaret olsun diye bazen hatırlatmalarda bulunur. Gerçi isyan eden, imana gelmeyen, küfrü kendisine din kabul eden, sanki Allah Rab ve ilah olarak yokmuş gibi, Allah'ın ayetleri yokmuş gibi davranan insanlara da Allah Rahman olduğundan dolayı uyarılarını gönderir. Darlıkla, zorlukla, sıkıntıyla, bela ve musibetlerle onların tazarru ve niyaz etmelerini ister. Ama eğer insanlar böyle bir konumda Allah'a dönüp tevbe ve istiğfar etmek yerine kendi şeytan ve şeytan dostlarına müracaat ederek nerede hata ettik diye düşünürlerse, şeytanlar ve dostları onlara yapıp ettiklerini güzel gösterecek, hatalarını bulduklarına inandıracak yeni bir formülle, yeni projelerle onları sapıklığın zirvesine veya en dip noktasına gönderecektir. Buna göre, mümin kulunu affetmek isteyen Allah-u Zülcelal'in, onun tevbe ve istiğfarını daha bir kolay yolla ortaya koyması için, sanki bak sana güç vermiş idiysen bunu isyan edesin diye vermedim. Eğer senin elin ayağın tutuyorsa, kafan sakinse, iç dünyanda bir huzur varsa, aklın başında dediğini diyebiliyor, düşündüğünü ifade edebiliyorsan, istediğin yere gidebiliyor ya da birilerine gücün yetiyorsa, bu senin isyanın için verilmemiştir sana. Bütün bunlarla sen Allah'a kul olman gerekiyordu dercesine Cenab-ı Hak onların Allah'a ait olduğunu hatırlatıverir bir hastalıkla. Bir ateşli hastalık. Yanar insan üstelik. Sanki bak bu yanlışlarınla sen cehenneme gidersin değilse, sen ateşi anla, nasıl da bütün vücudunu kaplayan bir ateş, hiçbir şeye gücün yetmiyor üstelik dercesine. Böylece tevbe edilirse, istiğfar edilirse, affet ya Rabbi denilirse, bir yıllık günahların affedileceği umudur. Böyle bir gece Allah'a dönülüp ona halimizi, aziyetimizi, zaafımızı, güçsüzlüğümüzü, yanlışımızı arz ederek tevbe edip istiğfar ettiğimiz bir gece, günahla dolu geçen bir senenin hataları, günahları ve isyanları için örtbas edici, yok edici, giderici, ortadan kaldırıcı, yani kefaret sağlayıcıdır. 371. El-Humma Ra'idul Mevt وَهِيَ سِجْنُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ يَحْبِسُ بِهَا عَبْدَهُ اِذَا يَشَاء وَيُرْسِلُهُ اِذَا يَشَاء. Şu ateşli hastalık, humma var ya, ölümün öncüsü sanki ön habercisidir. Umma yeryüzünde Allah'ın hapishanesidir. Dilediği kulu onunla hapseder, dilediğini salıverir. Ne dersiniz? İmkanınız var mı? Ama hani bilgileriniz, tedavi yöntemleriniz, size göre envai türlü çeşit yeni bulgu ve buluşlarınız vardı, kurtulabilirdiniz diyordunuz. Ölümden mi? Demek ki ölüm öncesinde Allah-u Teala'nın bir özel hatırlatmasıdır bu hastalıklar. Peki ama her hastalanan ölür mü? Ama herkes ölür. Hastalanan ölür değil ki. Kim ölmez de zaten. Lakin düşünün, adam hiç hastalanmadan, burnu kanamadan, başı ağrımadan, hastalık nedir bilmeden yaşayıp ölüyorsa, onun işi zor biraz. Onun kefaretleri yok günahları adına. Oysa Cenab-ı Hak bir ön haberci olarak, bak kulum gidersin, gideceksin, imkanların sana imtihan için verilmiştir. Bu imtihan için verilen imkanlarla sen Allah'ın verdiği emaneti yerinde tutmak zorundasın. Elin, ayağın, gözün, kulağın, sen bütün varlığınla, malın, mülkün, dükkanın, tezgahınla Allah'a kulluk yapmak zorundaydın. Hani şimdi dünya senin olsa, her şey bitti değil mi? Bak daha can boğaza gelmeden bir hastalıkla meseleyi anladın mı? Bu bir hapishanedir. Allah'ın yeryüzündeki bir hapishanesi. Allah bazılarını o hapishaneye alır. Orada tutar bazen, ya da bazen salıverir, bazen yanına alır. 372. El-humma min feyhi cehennem fe ebriduha bilma. Humma, yani şu ateşli hastalığın, insanı saran ateşi var ya, cehennem hararetinden bir parçadır o. Cehennem ateşinden, cehennem sıcaklığından bir parça. Sanki cehennemden alınmış gelinmiş. Evet, ondan dolayı onu su ile serinletip ateşi hafifletiniz. Sulandırmak, serinletmek. Yani bir tedavi yöntemi. Ama sünnette olanlar o döneme aitti. Biz şimdi bize uygun çok daha farklı tedavi yöntemleri buluruz diyenlere, ben bunu biliyorumdan öte sözüm yok, siz bilirsiniz. Ama yani mesela bir adam çıksa da dese ki, hastalıklar için yeni bir yöntem buldum. Denedim yüzlerce hasta üzerinde, envai türlü çeşit insanlar üzerinde denemeler yaptım. Yani kadınından erkeğine, zengininden fakirine, kıvrananından dik duranına, yatabileninden yatamayanına varıncaya kadar her çeşidine, iştahı kesileninden oburlaşana, bütün varlıklara, bütün insanlara denedim. Öyle güzel, öyle net neticeler aldım ki, dahası yok, kaldırın bütün yöntemlerinizi dese. Meraklandınız değil mi? Hastayı ayakkabıcı dükkanına götüreceksiniz. Hastalığına göre ya bir spor ayakkabısı, ya bir resmi ayakkabı, ya bir kışlık, ya bir yazlık ayakkabı. Ama bazısına, hastalığına göre kadın veya çocuk ya da erkek ayakkabısı cinsinden, ama vuracağınız yeri iyi belirleyeceksiniz. Darbenin şiddetini hazık bir adam olarak, mahir bir eleman olarak siz güzel ayarlayacaksınız. Ya omuzuna, ya sırtına, ya ayakların altına, ya üstüne, ya parmakların ucuna, ya elinin tersine, avucunun içine veya bir başka yere vuracaksınız. Bakın, hiçbir hastalık, hiçbir konuda hiçbir dert kalmaz deseler, ne dersiniz? Hemen reddettiniz öyle mi? Ama neden? Sanki diğerlerini siz mi denemiştiniz? Yoksa reklamı fazla yapılıyordu ondan mı? Ben 372. hadisi yeniden okuyorum. El-humma min feyhi cehennem fe-ebriduha bilma. Humma, cehennem hararetinden bir parçadır. Onu su ile serinletip ateşi hafifletiniz. Burada aklıma gelen bir başka özellik var. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde söylenilen tedavi yöntemleri, o dönem insanları için geçerlidir denilse, bir şartla evet, bu dönem insanın özünü bozmuşlarsa, radyoaktif dalgalarla, kimyasal artıklarla, hatta televizyondan ve telefondan intikal eden, insan vücudunu bozan bir şeylerle, ya da hatta gürültülerle, patırtılarla, egzoz dumanlarıyla, fabrika bacalarıyla insanı ta ana rahminde etkileyip bütün bir hayatı boyunca onun bütün moleküllerini, atomlarını, hücrelerini bozmuşlarsa, ondan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hani şu normal insana uyarlansa tedavi edilecektir dediği o seçkin sözlerini o şerefli sözlerini, o pırlanta değerinde daha değerli sözlerini uygulamaktan vazgeçiyorlarsa sözüm yok tabii onlara. Hani öyle bir fıkra anlatılır. Bir adam varmış, hayatı hep hayvanların arkasında, hep onların pisliğinin kokusunun ortamında, hep onların bakımı merkezinde geçmiş. Başka koku bilmezmiş, dünyanın en iyi kokularının, misklerinin, amberlerinin satıldığı çarşıdan geçerken adamın bedeni dayanmamış bu güzel kokulara ve düşüp bayılmış. Hemen bütün esnaf harekete geçmişler. Kenarda köşede sakladıkları, dünyada az nadir bulunur ender nüshalarıyla adamın burnuna kokular iletiyorlarmış. Belki bu enteresan kokuyla adam kendine gelir ayılır diye. Ama ne mümkün, hayret, daha da baygınlığı artıyor, daha bir kendinden geçiyor, ölüme adım adım yaklaşıyormuş adam. Derken kalabalığı merak eden birisi, bakmış ki tanıdığı adam, ortada yatanı tanıyor, hemen koşmuş. Yolun kenarının birinin köşesinden mi, yoksa bir ağıldan mı, nerede bulduysa, at mı, davar mı, sığır mı, gübresinden bir parça bulup, eline saklayıp koşarak gelmiş, dağılın demiş, durun demiş, savulun demiş, bir dakika demiş, bir de ben koklatsam. Adam, hayret, herkesin o şaşkın bakışlar arasında, birdenbire gözünü açıvermiş. Şaşkınlıkla sağa sola bakarken, adam şöyle bir derin nefes daha çektirmiş mi, adam ayağa kalkmış. Yalvaran yalvarana, rica eden, minnet eden arka arkaya, aman Allah aşkına nedir o koku, söyle de biz de bulundursak, hayır diyormuş adam. Kesinlikle diyormuş, olmaz diyormuş adam. Sonunda dayanamamış demiş ki, beyler siz adamı tanımıyorsunuz. Onun fıtratı bozulmuş sanki, adam düzeni bozuk, tipi kayık hale gelmiş. O hep hayvan gübrelerinin içinde yaşayan bir adam, sizin kokularınız onu daha da baydı. Ben asıl onun bildiği tanıdığını getirdim, ondan dolayı ayrılıverdi demiş. Ne dersiniz, hangisiyle kimi nasıl tedavi edeceğinizi artık siz karar verin. Yoksa ana rahminde kendilerine müşteri arayanlar mı var piyasada? 373 El-hayâ'u hayrun küllühü. Haya, yani utanma duygusu, bütün yönleriyle hayırdır, her yönden iyidir. Haya var mı? Ne açıdan düşünürseniz, kim adına düşünürseniz, yapan adına, yapılan adına, yapıldığı yer adına, hedefi adına, hevesi adına, planı program adına ne var haya ile ilgili düşündüğünüz, hepsi hayırdır. Bir hadis daha var haya ile ilgili, 374. El-hayâ'u la ye'ti illa bi hayrin. Utanmak, yani haya, ancak iyilik getirir, hayır sağlar. Haydi bir hadis daha, 375. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşine haya konusunda, utanma konusunda eleştiride bulunan ensardan birine rastladı da, مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ يَعِهُ اَخَاهُ فِي الْحَيَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ dedi ki ona aleyhissalatü vesselam, دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْا۪يمَانِ bırak onu, hayalı olmak imandan kaynaklanır, haya imandandır. Evet, haya. Bir başka hadis hatırladım, aleyhissalatü vesselam diyordu ki ashabına, siz gereği gibi gerçekten Allah'tan haya eden kullar olasınız. Ya Resulallah, biz öyle olduğumuzu zannediyoruz ama bu dediğini anlamak isteriz diye yeniden sordular. Yani ya Resulallah, ne anlatacağını gereği gibi anlayamadık, korkarız diye. Dedi ki, başı ve içindekileri, karnı ve içindekileri emanet bilir. Nerede tutacaksanız, nasıl hareket edecekseniz, ona sahip olursunuz. Ölüm ve sonrasını toprağın altını unutmazsınız, o zaman Allah'tan gereği gibi haya etmiş olursunuz diyordu. Ne dersiniz? Haya etmek. Allah'ın karşısında olma bilincinin sanki sürekli canlı tutulması anlamına gelse gerek. Çünkü Allah'ın huzurundasınız. Mesela o sevdiğiniz, üzmekten korktuğunuz, aman ya üzülürse diye titrediğiniz kişinin huzurundayken nasıl da sözünüze, hareketinize dikkat edersiniz? ya da mesela sevginizi göstermediğiniz, yan baktığınız ya da ona hakaretvari söz söylediğiniz ortaya çıkarsa nasıl da üzülürsünüz, üzdüm diye, memnun edemedim diye. İşte bunu daha genelleyin. Allah'ın huzurundasınız ve onun dediklerini, onun istediklerini yapacaksınız ama siz Allah'ın huzurunda olmayı unutarak, öyle mi? O zaman nasıl da hayalı olursunuz? Bu bir hayasızlık olmaz mı? Demek ki kişi Allah'a karşı gelmekten utanırsa, Allah'a isyan etmekten utanırsa, Allah'ı memnun etme çabasından utanırsa ya da söz biraz karışık oldu, olmaması gereken şeyler söylenirken kelam karışıyor biliyorsunuz. Yani olmayacağı konumda olması, olacağı durumda bulunmaması kişiyi utandırırsa bu ona hayır getirmez mi söyleyin? Başka ne getirir? Allah'ın huzurunda olduğunu bilecek, onu memnun etmek için varlığını bilecek, Allah ona neler verdiyse, vücut mu, mal mülk mü, çevre mi, akıl, fikir, firaset mi, bütün bunları Allah'a kullukta kullanacağını bilecek ve işte o kişi böylece davranmaya devam ettikçe o buna hep hayır getirecektir. Ama bunu unutursa, sanki haşa Allah yok peygamber izine ayrılmış mantığı var ya kimilerinde, şimdi biraz daha serbest ya onlar, hani mesela Kur'an'da anlatılır böyle insanların tavrı, Musa aleyhisselam vardır anlatılan bir özel örnek, özel bir kavmin peygamberi, hani başlarından neler ve neler geçmiş de Allah bize kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlara örnek olarak sunmuş ya, Cenab-ı Hak'la buluşmaya gider bilirsiniz Tur'a, hani Allah'a giden bir peygamberi bilirler ama artık peygamber yok ya, Allah da onları kontrol etmiyor ya, o peygamberiyle baş başa ne yapıyorsa yapıyor ya, artık bu adamlar kendi kendilerine ne isterlerse yapacaklar zannediyorlar da, puta tapmaya, buzağa tapmaya başlıyorlar biliyorsunuz. Utanma bitmiştir çünkü, utanma ortadan kalkmıştır da ondan. Yani Harun aleyhisselamın tüm uyarılarına rağmen, etmeyin, eylemeyin, yapmayın, yazık ediyorsunuz. Bakın Musa gelecek, Allah'ın yanında ondan söz aldınız, ona söz verdiniz demesine rağmen, لَنْ نَوْرَحَا عَكِف۪ينَ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجَعَ اِلَيْنَا مُوسَى Musa yanımıza dönünceye kadar, bırak sen bu işleri Harun, biz bu puta tapmaya, biz bu buzağı ilah edinmeye, onunla iman ve inanç ihtiyacımızı gidermeye devam edeceğiz. Sen bırak bizi dediler, biz bunu kesinlikle bırakmayacağız. Öyleyse Allah'ın huzurunda olanlar utanır, öyle bilenler utanır, öyle bildiğini devam ettirenler utanır, utananlara da hep hayır gelecektir. Peki ama bir de utanmamakla ilgili, utanmamasıyla ilgili kişinin ya da utanmayınca iyi olacağıyla ilgili insanın öyle sözler hatırlıyorsunuz değil mi? Ben bir tanesini size hatırlatıp paylaşalım isterseniz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına bir kadın gelir Ensardan, sallallahu aleyhi ve sellemin yanında o anda Ayşe annemiz de vardır. Kadın bir derdini açmak üzere Peygamberimizin yanındadır. Biliyor ki namaz dinin direğidir. Namaz abdest olmadan olmaz çünkü attuhuru şatrul iman, onsuz olmaz bir parçasıdır abdest namazın. Abdesti bozuk oldu mu, yalan yanlış oldu mu, İmanı bozuk olacaktır çünkü namaz iman demektir. Namazı bozuk olunca, imanı bozuk olunca dini yarım yamalak olacak, dini ayakta durmayacaktır, dininin direği yıkık olacaktır. Biliyor kadın bunları ve bu endişeyle soruyor, ya Resulallah, adet dönemimden sonra benim abdest için temizlenmem konusunda ne önerirsiniz? Evet, enteresan bir soru, bir kadın tarafından erkeğe, ama ümmetten birisi tarafından peygambere sorulan bir soru, o iffet ve hayanın özel örneği, şerefli örneği sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en güzel ifadelerle konuyu anlatır. Kadın namazından endişeli, imanını muhafaza derdiyle, ama ya Resulallah, fakat ya Resulallah diye birkaç derdini yeniden gündeme getirince, orada bulunan Hazreti Ayşe annemiz kadını eteğinden ya da kolundan tutup çeker de, Allah hayrını versin, rezil ettin kadınları der önce, kenara çeker, ona kendi diliyle annesi olarak ama ümmetin annesi olarak güzelce edeplice anlatır. Ey ümmetin anneleri, ey ümmetin fertlerinin anneleri, ey çocuklarının anneleri, çocuklarınıza da güzel anlatın. O çocuklar bu konuları, yani Allah'a kulluk konularını güzel öğrensinler. Öyle anlatır, öylece arz eder ama sonra der ki, ne mutlu ensar kadınlarına. Çünkü haya duyguları, utanma duyguları dinlerini öğrenmelerine engel olmuyor. Evet, bu yine Allah'tan utanmalarından kaynaklanıyor. Yani, ya Rabbi sana karşı gelmekten utanırım. Öğrenmezsem isyan ederim, sana karşı gelirim, utanırım. Ben onun için soruyorum anlamına, dini öğrenmek konusunda da utanma duyguları engel olmayacaktır. Onun için utanma imandan bir parçadır. Sahabe arkadaşına, ensardan birisi arkadaşına öyle nasihat ediyormuş. Ya arkadaş, bu kadar da olmaz. Çok da çekinme öyle. Az biraz açıl bakalım. Şöyle rahat ol. Tabii bu sözün arkasında Aleyhisselatü Vesselam'ın uyarısından anlıyoruz ki biraz da sere serpe ol canım. Çok da öyle insanlardan, birilerinden, yani günah işlemekten ama ayıp etmekten ama yanlış yapmaktan da utanma. Olsun, sen de insansın. Yapıver bakalım, günahını sev bakalım dercesine şöyle az biraz rahatlık unsuru olarak onun böyle kendini sıkmamasını öneriyormuş da Aleyhissalatü Vesselam diyor ki, dahu fe innel hayae minel iman. Bırak bırak onu. Varsın utansın. Bu imandan kaynaklanıyor ve böyle bir utanma kişinin imanını anlatır sadece. 376. Haşyetullah ra'su külli hikmetin vel vera'u seyyidul amel. Allah'ın yasaklarına uymadığından dolayı Allah'ı gücendirmekten korkmak, yani haşyet, her hikmetin başıdır. Günah ihtimali olan şeylerden sakınmak, yani vera ise amellerin en soylusu, en efendisidir. Evet, haşyetullah, Allah'a karşı gelmekten korkmak, onu memnun edememekten korkmak, ona isyan edersem derdiyle korkmak, ya o beni kulu kabul etmezse diye korkmak, onun yasaklarına düşüp, onun istemediği pozisyonda bulunmaktan korkmak, böyleyken ölmekten korkmak, böyle bir durumda Allah'ın huzuruna çıkmaktan korkmak, Allah'ın huzuruna çıkınca, kulum, ben sana uyarıda bulunmuştum, benim kullarım bunu sana hatırlatmıştı, peygamberim ve onun yolunda gidenlerden bunu öğrenmiştin, benim sana nimetimdi, izzet ve ikramımdı, sana bunları anlatmıştım, seninle bir ahdim, seninle bir anlaşmam vardı. Sen şeytana kulluk yapmayacaktın. Sadece bana kul köle olacaktın. Çünkü şeytan sana net, açık, ayan beyan bir düşmandı. Elem ahed ileyküm ya beni Adem. Ella ta'budu şeytan. Ve en ya'buduni demiştim. Hatırlamıyor musun? Derse diye. Ya yarın bana böyle söylerse diye. Ama benim bu isyanımı benim yüzüme vurursa diye korkmak. Dünyada rezil, rüsvay olursam diye, ahirette perişan olursam diye, Allah'ı razı edemezsem diye korkmak, bütün bunlar hikmetin başıdır. Her hikmetli işin. Yani bir insan yerli yerince iş mi yapacak? Yaptığı iş neye mal olacak? Yaptığı işin anlamı ne olacak? Bununla Allah'ı memnun etmek için var idi, varlığının asıl sebebi bu idi, bunu anlayıp da mı hareket edecek? İşte bunun aslı ve esası, bunun başı haşyetullah'tır. Allah'tan korkmak şeklinde bir tercüme bazen yeterli olmuyor, biliyorsunuz. İttakillah, Allah'tan kork. Niye? Hani kelimeyi illa da sağa sola sündürüp yanlış anlaşmalara, yanlış anlamalara kapı açmak derdinde değilim. Ama Allah'tan kork denilince insanlar sanki onu korkunç bir varlık bilip de mi korkacaklar ya da Allah'ın nesinden korkacaklar? Tamam, ben Allah'tan korkuyorum diyecekler ama ne yapmaktan, ne olmaktan, nerede durmaktan, ne yapmamaktan korkacaklar? Allah'ın, yani bu kuluna tecelli eden hangi sıfatından, hangi özelliğinden korkacaklar? Bunlar biraz tercümelerde açığa çıksa derdindeyim. Ama haşyet ayrı, havf ayrı, İttika ayrıdır. Yani elbette korkulur. Mesela aslandan ya da yırtıcı bir hayvandan korkarsınız. Bir zalimin zulmünden de korkarsınız. Ama Allah'ı razı edememekten, yani anne babayı memnun edememekten, iyi bir kul olamamaktan, cehenneme düşmekten, cenneti kaybetmekten korkarsınız. Efendim, yani cennetten niye korkayım, cehennemden niye korkayım, bana ne cennet, bana ne cehennem mi? Onu diyemezsiniz çünkü Allah dememizi istiyor. Cennet için yarışın diyor, cehennemden kaçın diyor. Siz bunun için varsınız, yaratılış gayeniz budur diyorsa, biz de ona göre hareket etmek zorundayız. Tekrar ediyorum hadisin birinci bölümünü. Haşyetullah ra'su külli hikme. Hikmet, Allah-u Teala'nın istediği gibi. Peygamberimizin varlık sebebine uygun. Allah bizi neye, ne tarafa yönetmişse onu bulabilmek anlamına gelse gerek. Yani hikmet, Allah'ın istediği gibi bir hayatın peygamber planında uygulanmasıdır. Bu da haşyetullah ile mümkündür. Vel vera'u seyyidul amel ise sanki bunun bir başka yönden tamamlayıcısı. Bir şey günah mı? Belki. Yani bir ihtimal var mı? Size göre onu yapmasanız daha uygun mu? İşte ondan kaçınmanız, ondan sakınmanız, ya düşersem, ya işlersem, ya yanlış yaparsam derdine. İşte böyle bir dert sizin vera sahibi olmanız demektir ki bu da amellerin en soylusu, en efendisidir. Ama çaresiz bir bölüm hatırlıyoruz burada. Yani insanlar nedense bıçak sırtı bir hayatı yaşamayı severler. O tarafta değilse bu tarafa kayarlar. Hiç üstünde gitmek akıllarına bile gelmez. Çünkü bıçak sırtıdır iş. Üste gitmek tehlikeli zannedilir bazen. Oysa en güvende olan insanlar o tarafa bu tarafa yalpa yapmadan olması gereken yerde duranlardır. Söyleyin, vera sahip olacağım diye, yani günah ihtimali vardırsa ben kaçınacağım diye, ondan kaçınmak için vesveseye, vehme kapılanlar. Bütün yiyeceklerin içinde kimyasal artıklar varmış, o da insan hayatını gerçekten tehdit edermiş. Öyle olunca ben onu içemem, bunu yiyemem, onu ağzıma alamam, onun olduğu yerde duramam, sağa bakamam, zaten solu göremem. Yani ama havada olmaz, yerde bulunamam, yerin altına girsem diyemem. Endişeleri insanları perişan etmedi mi? Sonra daralıp, bunalıp, perişan olup, aman yasaksız bir dünya istiyorum diye şeytan tuzağının yemi olmadı mı bu insanlar? Öyle değil. Yani sen de biliyorsun ki biraz ihtimal öyle günah gibi. Yani kalbin yatmadı değil mi bir Müslüman olarak? Ama bir Müslüman olarak düşün, toplumsal baskıyla, yok be canım öyle olmaması gerekir diye kendince işi genişletme, rahat edeceğini zannetme. Ama bak ki Allah'ın huzurundasın. Ya günahsa dediğin bir şey varsa salıver gitsin. Çünkü hani öğrenmiştik ya, net helallar vardır. Hayatını rahatlıkla düzenleyecek miktarda. Açık ve net haramlar vardır. Kaçacağın ve içine düşmeyeceğin, kesinlikle haram bildiğin şeyler. Ama bir de ikisi arasında olan, bir açıdan bakınca helale, ama bir başka açıdan bakınca da harama benzeyen şeyler vardır. Öyle mi? Şu anda üzerinde durduğun şey, salıver gitsin. Çünkü onu terk edenler, bırakanlar günahtan kurtulacaklar. Dinlerini, ırz ve namuslarını, mal ve mülklerini koruyacaklardır. Ama kim ki ona düşerse harama düşer diyordu aleyhissalatü vesselam. Tekrar okuyorum. 376. Haşyetullah ra'su külli hikme vel vera seyyidul amel. Allah'ın yasaklarına uymadan yaşadığı için Allah'ı gücendirmekten korkmak, Allah'ı memnun edememekten korkmak, Allah'ı razı edememekten korkmak, yani haşyet, her hikmetin başı, günah ihtimali olan şeylerden sakınmak, yani vera ise amellerin en soylusu, en efendisidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.